Ayrım 11, Hacı Murat, Lev Tolstoy, sayfa 189. 24. Bölüm. Butler'ı avutan tek şey yalnız görev başındayken değil, özel hayatında da şiir dolu bir savaş havası içinde yaşamasıydı. Sonunda çerkez elbisesiyle dolaşıyor, at üstünde hünerli gösterilerde bulunuyordu. Hatta iki kez Bogdanovich'le birlikte pusuya düşürme harekatına katılmıştı. Ama ne kimseyi pusuya düşürmüş ne de kimseyi öldürmüşlerdi. Korkusuzluğuyla tanınmış Bogdanovich'le arkadaşlık etmek, ona yakın olmak kendisine gayet hoş, aynı zamanda önemli bir şey olarak görünüyordu. Kumar borcunu bir Yahudi'den çok büyük bir faizle para alarak ödemiş, böylece henüz bir çare bulamadığı durumun çözümünü ertelemiş, daha ileriki günlere bırakmıştı. İçinde bulunduğu çaresizliği düşünmemeye, olup bitenleri bu savaş havasının coşkusundan uzakta şarap içerek unutmaya çalışıyordu. Her gün gittikçe daha çok içiyor, bu yüzden ahlaken de gittikçe daha çok düşüyordu. Şimdi artık Maria Dmitrievna'ya karşı Firavun'un kızına karşı ilgisiz davranan, Hazreti Yusuf gibi asil davranmıyor, tersine ona kaba bir şekilde iltifatlarda bulunuyor, derin bir hayretle de genç kadının kendisine gayet kesin olarak karşı koyduğunu görüyor, bu da onu yaptıklarından ötürü utandırıyordu. Nisan ayının sonunda kaleye, Baryatinski'nin emriyle aşılmaz dedikleri Çeçen bölgesine yeni bir sefer yapacak olan bir birlik geldi. Bu birlikte Kabardinski alayının iki bölüğü vardı. Bu bölükleri Kafkasya törelerine uyularak Kurinski'deki bütün bölükler misafir olarak karşılamıştı. Yeni gelen erler kışlara dağılmışlardı. Orada bulunanlar da onlara yalnız lapa, sığır eti gibi yemekler değil, vodka da ikram ediyorlardı. Subaylar da oradaki subayların yanına yerleşmiş, böylece ev sahibi konumundaki subaylar töreye uyarak gelenleri ağırlamaya başlamışlardı. Bu ikramlar tam bir içki alemiyle, türkülerle, şarkılarla sona eriyordu. O kadar içilmişti ki Ivan Matveyevich sarhoşluktan ayakta duramayacak bir halde, iskemleye ata biner gibi oturuyor, kırmızı değil kurşuniye çalan solgun bir yüzle, kınından çekip çıkardığı kılıcını hayalindeki düşmanlara saplıyor, bir küfrediyor, bir kahkahalarla gülüyor, bir subaylara sarılıyor ya da sevdiği Şamil, geçmiş yıllarda isyana kalkışmıştı, lay lay lay lay geçmiş yıllarda türküsüne uyarak ortaya fırlayıp oynamaya kalkışıyordu. Butler da oradaydı. Bütün bunlarda da şiir dolu bir savaş heyecanı görmeye çalışıyordu. Gerçekte Ivan Matveyevich'e acıyordu. Fakat onu artık durdurmanın, ona engel olmanın çaresi yoktu. Bu yüzden Butler kafasının hafif dumanlı olduğunu hissederek yavaşça dışarı çıkmış, evine gitmek üzere yola koyulmuştu. Dolgun bir ay beyaz küçük evleri, yolun üzerindeki taşları aydınlatıyordu. Ortalık o kadar ışıklıydı ki yolun üstündeki her taş, her saman çöpü, orada burada kalmış her hayvan pisliği görünüyordu. Butler evine yaklaşırken yolda Maria Dmitrievna'ya rastladı. Genç kadın başına omuzlarına kadar inen bir mendil bağlamıştı. Butler ondan gördüğü o sert karşılıktan sonra içinde biraz utanç duyarak genç kadınla karşılaşmaktan kaçınıyordu. Şimdi ise ay ışığının altında, bir yandan da içtiği şarabın etkisiyle bu rastlantıya çok sevinmiş, ona yeniden sokulmak isteği duymuştu. ''Nereye böyle?'' diye sordu. Genç kadın içten bir tavırla, ''Benim ihtiyarcığı görmeye gidiyorum.'' dedi. Butler'ın iltifatlarını kabul etmiyor, onlara kesin olarak karşı koyuyordu. Ama Butler'ın son zamanlarda ondan kaçması da çekindiğini gösterdiği için gururunu okşuyordu. ''Ne diye zahmet ediyorsunuz? İhtiyar bir şey isterse kendi kendine gelir.''
''Gelir mi? Bilmem ki.''
''Gelmese bile getirirler.''
Maria Dmitrievna, ''Ama bu doğru olmaz.'' dedi. ''Demek sizce onu kendi haline bırakıp yanına gitmeyeyim, öyle mi?''
''Gitmeyin ya. İyisi mi? Gelin sizi evinize götüreyim.''
Maria Dmitrievna arkasına döndü. Butler'ın yanında yürümeye başladı. Ay ışıkları o kadar parlaktı ki yolun yanına düşen o gölgelerin başları üzerinde nurdan birer halka varmış gibi görünüyor, gölgeler kımıldadıkça halkalar da kımıldıyor, onlarla birlikte kayıyordu. Butler bu parlak halkalara bakıyor, genç kadına her şeye rağmen hala hoşuna gittiğini söylemeye hazırlanıyordu. Ama söze nasıl, nereden başlayacağını bilemiyordu. Genç kadın da onun ne söyleyeceğini merak ediyordu. Böylece hiç konuşmadan yürüyorlardı. Artık neredeyse eve yaklaşmışlardı ki birden köşeden karşılarına atlılar çıktı. Atlıların başında bir subay geliyordu. Maria Dmitrievna yana çekilerek "Bunlar da kim Allah aşkına?" diye söylendi. Ay ışığı atlının arkasından geliyordu. Bu yüzden Maria Dmitrievna onu ancak adam onların yanına gelince tanıyabildi. Bu eskiden Ivan Matveyevich'le birlikte hizmet görmüş olan subay Kamenev'di. Maria Dmitrievna onu bu yüzden tanıyordu. "Pyotr Nikolayevich siz misiniz?" diye sordu. "Kamenev benim ya," dedi. "Ha, Butler merhaba, daha yatmadınız mı?" "Maria Dmitrievna ile gezinti mi yapıyordunuz?" "Dikkat edin, Ivan Matveyevich duymasın yoksa hapı yutarsınız. Acaba kendisi nerede şimdi?"
Maria Dmitrievna boru sesleriyle türkü seslerinin geldiği yönü göstererek "Duyuyorsunuz ya, eğleniyorlar," dedi.
"Oh, keyiflerine diyecek yok. Eğlenenler sizinkiler mi?"
"Yalnız bizimkiler değil, Hasan yurttan gelenler oldu. Bizimkiler onları ağırlıyorlar, sizin anlayacağınız."
"Öyle mi? Eğlenmek güzel şey. Belki ben de onlara yetişirim. Benim Ivan Matveyevich'le ancak bir dakikalık bir işim var."
Butler görüşülecek bir şey mi var diye sordu.
"Evet, küçük bir sorun var da."
"İyi mi kötü mü?"
"Kimine göre iyi, kimine göre kötü. Bize göre iyi elbette ama başkasına göre kötü."
Kamenev bunu söyledikten sonra güldü. Bu sırada da türkü seslerinin geldiği eve Ivan Matveyevich'in evine yaklaşmışlardı. Kamenev arkasındaki kazağa "Çihirev gel bakalım buraya" diye seslendi. Kazağın sırtında buki don kazaklarının giydiği basbayağı bir kazak elbisesi, bir kaput, ayaklarında da çizmeler vardı. Atının eğerine heybeler bağlıydı. Kamenev atından inerek "Çıkar bakalım onu" dedi. Kazak da atından indi, heybeden içinde bir şey bulunan bir çuval çıkardı. Kamenev çuvalı onun elinden aldı, kolunu içine daldırdı, sonra Maria Dmitrievna'ya doğru döndü.
"Getirdiğim şeyi size göstereyim mi? Korkmaz mısınız?" diye sordu.
Maria Dmitrievna "Ne diye korkacakmışım?" dedi.
Kamenev çuvalın içinden bir kesik baş çıkararak onu ay ışığına doğru tuttu.
"İşte bakın, tanıdınız mı?"
Bu saçları tıraş edilmiş, gözlerinin üst kısmı kabarık, kısa, kara sakallı, bıyıkları da kısa kesilmiş, bir gözü açık, öbür gözü yarı kapalı, kafatası yarılmış, kanlar içinde kalmış, gene de bütün parçalanmamış bir baştı. Burnunun üzerinde pıhtı halinde kan kalmıştı. Boynuna kanlı bir havlu sarılmıştı. Bütün o yaralara rağmen morarmış dudaklarda çocukça saf şefkatli bir ifade vardı. Maria Dmitrievna kesik başa baktı, sonra hiçbir şey söylemeden hızlı adımlarla eve girdi. Butler gözlerini korkunç baştan ayıramıyordu. Bu daha çok yakın bir süre önce akşamlarını birlikte geçirdiği, sohbet ettiği Hacı Murat'ın başıydı.
"Butler nasıl oldu? Kim öldürdü onu? Nerede?" diye sordu.
"Kamenev kaçmak istiyordu, yakaladılar," dedi. Sonra da kesik başı kazak erlerine vererek Butler'la birlikte eve girdi.
"Aslanlar gibi dövüşerek öldü," diyordu.
"Peki nasıl oldu bu iş?"
"Durun hele, Ivan Matveyevich gelsin, her şeyi uzun uzun anlatacağım. Zaten kesik başı bütün kalelerde, avullarda gezdirip halka gösteriyorum."
Ivan Matveyevich'e haber verdiler. O da kendisi gibi çok içmiş iki subayla birlikte salona döndü. Kamenev'i kucaklamaya başladı.
"Kamenev, size Hacı Murat'ın kesik başını getirdim," dedi. "Yalan! Öldürdüler mi onu?"
"Evet, kaçmak istiyordu da."
"Ben demedim mi bizi aldatır diye? Nerede, göstersene."
Kazak askerine seslendiler. O da içinde kesik baş bulunan çuvalı getirdi. Ivan Matveyevich sarhoş gözleriyle kesik başı uzun uzun seyretti.
"Ne olursa olsun, aslan gibi adamdı," dedi. "Şunu bir öpeyim."
Subaylardan biri, "Gerçekten yaman bir kafaydı," dedi. Herkes başı seyrettikten sonra tekrar kazağa verdiler. Kazak onu çuvala koydu, sonra çuvalı da tok bir ses çıkarmasın diye yavaşça yere bıraktı.
Bir subay, "Sen bu kesik başı gösterirken içinden dualar ediyor musun Kamenev?" diye sordu. Ivan Matveyevich, "Bırakın canım, öpeceğim onu, bana kılıç hediye etmişti," diye bağırıyordu.
Butler eşiğe çıktı. Maria Dmitrievna ikinci basamağa oturdu. Bir ara başını çevirip Butler'a baktı. Sonra gene öfkeyle arkasını döndü. Butler, "Ne oldu Maria Dmitrievna?" diye sordu. Genç kadın yerinden kalkarak, "Hepiniz kana susamış canavarlarsınız. Nefret ederim böyle kana susamış canavarlardan. Doğrusu bu," dedi. Butler ne söyleyeceğini bilemiyordu.
"Öyle bir şey hepimizin başına gelebilir," dedi. "Savaşta her şey olur."
"Savaş mı?
Ne savaşı? Siz kana susamışsınız, o kadar işte. Bir ölüyü toprağa vermek gerekir. Oysa bunlar gülerek onu seyrediyorlar.
Genç kadın biraz durdu, sonra
"Vallahi canavarsınız hepiniz," dedi.
Basamaklardan aşağı inerek evin arka kapısına doğru gitti, içeri girdi. Butler odaya dönüp Kamenev'den olup bitenleri uzun uzun anlatmasını istedi. Kamenev de anlatmaya başladı. 25. Bölüm.
Hacı Murat'a şehrin yakınında atla gezinti yapmasına izin verilmişti. Ama yanına bir muhafız kolu alması şart koşulmuştu. Nuha'da kazakların sayısı hemen hemen 50 kadardı. Bunlardan 10 kadarı yönetim işlerine bakıyordu. Ötekilerden ise emredildiği gibi her gün 10'ar kişinin nöbetleşe Hacı Murat'la yola çıkmaları gerekiyordu. Bu yüzden ilk gün 10 kazak gönderildiği halde sonradan 5'er kişi gönderilmesine karar verildi. Hacı Murat'tan gezmeye çıkarken yanına bütün nukerlerini almaması istenildi. 25 Nisan günü Hacı Murat gezmeye çıkarken yanına 5 nukerinin hepsini aldı. Daha atına binerken bölgenin askeri amiri 5 nukerin de onunla birlikte yola çıkmaya hazırlandığını fark etti. Bunun üzerine Hacı Murat'a nukerlerinin hepsini yanına almasına izin verilmediğini söyledi. Hacı Murat söylenenleri işitmemiş gibi atını mahmuzladı. Bunun üzerine amir de aynı sözleri bir daha söylemekten vazgeçti. Kazakların başında Gorgi nişanı almış biri vardı. Saçları fırça gibi tıraş edilmişti. Pembe beyaz, sağlıklı, sarışın bir adamdı bu. Adı Nazarov'du. Eski inançlara bağlı fakir bir ailenin büyük oğluydu. Babasız yetişmişti. Şimdi yaşlı annesine, 3'ü kız, 2'si erkek, 5 kardeşine o bakıyordu. Amiri arkasından "Dikkat et Nazarov, uzaklaşmasına fırsat verme," diye seslendi. Nazarov "Emredersiniz efendim," diyerek atın üzerinde doğruldu. Anlayışlı, iri yağız hayvanını 4 nara kaldırdı. Bir eliyle de omzuna astığı tüfeği tutuyordu. 4 kazak da arkasından gidiyordu. Bunlardan biri uzun boylu, zayıf, hırsızlıkla usta, her derde çare bulan Ferapantov'du. Hamza Alo'ya barut satan oydu. İkincisi artık hizmet süresini doldurmuş, pek de genç olmayan gücüyle de hep övünen Ignatov'du. Üçüncüsü henüz bıyığı terlemiş, tıfıl bir delikanlı olan Mişkin'di. Herkes onunla alay ederdi. Dördüncü kazak Petrokov ise genç, sarışın bir adamdı. Annesinin tek oğluydu. Hep nazik, hep neşeliydi. Sabahleyin ortalığı sisler kaplamıştı ama öğleye doğru hava açıldı. Güneş yeni açılmış yaprakların, yeni boy atmış yeşermiş otların, henüz topraktan fışkırmış buğdayların, yolun soluna düşen suları coşkun çayın kıyısını pırıl pırıl aydınlatıyordu. Hacı Murat atını rahvan sürüyordu. Kazaklarla nukerleri arkasından bir at boyu olsun ayrılmıyorlardı. Hep birlikte atları yavaş yavaş sürerek kalenin arkasındaki yola çıkmışlardı. Yolda başlarında sepet taşıyan kadınlara, arabalara binmiş askerlere, kağnılara rastlıyorlardı. 2 vers kadar ilerledikten sonra Hacı Murat, kabardin cinsi beyaz atını mahmuzladı. Hayvanı öyle bir tırısa kaldırdı ki nukerleri ona yetişmek için atlarını 4 nala kaldırdılar. Kazaklar da peşlerinden aynı hızla geliyorlardı. Ferapontov, "Ah, altındaki at öyle bir at gidiyordu. Bizim safımızda olmasaydı şu anda onu atının üstünde vurduğum gibi hayvanı altından alırdım."
"Ata diyecek yok kardeşim, daha geçenlerde Tiflis'te ona 300 ruble verdiler."
Nazarov, "Yok canım," dedi. "Bak ben onu kendi atımla geçeyim de gör." Ferapontov, "Hadi canım, ona yetişmenin imkanı var mı?" dedi. Hacı Murat atını gittikçe daha hızlı sürüyordu. Nazarov Hacı Murat'a yetişmeye çalışarak "Hey kunak, öyle olmaz, yavaş ol," diye bağırdı. Hacı Murat başını çevirip ona baktı. Sonra hiçbir karşılık vermeden atını aynı hızda tırısla sürmeye devam etti. Ignatov, "Bak heriflere, neyi akıllarına koymuşlar," dedi. "Düpedüz kaçmak istiyorlar." Böylece dağlara doğru hemen hemen bir vers kadar yol aldılar. Nazarov tekrar "Öyle olmaz diyorum sana," diye bağırdı. Hacı Murat karşılık vermiyor, arkasına bakmıyor, atını gittikçe daha hızlı sürmeye çalışıyordu. Hayvanı tırıstan 4 nala kaldırmıştı. Nazarov bunu kendisine yediremediği için "Yağma yok, kaçamazsın," diye bağırdı. Kocaman atına bir kırbaç vurdu, sonra üzengilerin üzerinde hafifçe doğruldu, öne doğru eğildi. Hayvanı olanca hızıyla sürerek Hacı Murat'ın peşinden gitti. Gök o kadar berrak, hava o kadar temizdi ki Nazarov'un ruhunda da öylesine bir yaşama isteği, öylesine bir zevk, öylesine bir sevinç vardı ki altındaki güçlü sağlam yapılı hayvanla bir büklüm olmuş, dümdüz yolun üzerinde Hacı Murat'ın peşinden rüzgar gibi gidiyor, o anda kederli ya da korkunç herhangi bir şeyin olabileceğini aklına bile getirmiyordu. Atının ileri doğru her atılışında Hacı Murat'a biraz daha yaklaştığını, ona ulaşmak üzere olduğunu gördükçe içinde bir sevinç duyuyordu. Hacı Murat arkasından gelen kazağın altındaki iri atın gittikçe yaklaşan nal seslerinden onun kendisine neredeyse yetişmek üzere olduğunu anlayarak sağ eliyle tabancasını çekti, sol eliyle de o nal seslerini işittikçe heyecanlanan atının dizginlerini tuttu. Hayvanı biraz yavaşlattı. Nazarov hemen hemen Hacı Murat'la yan yanaydı. Kolunu uzattı, Hacı Murat'ın atının dizginini yakalamak istedi. Dizgine henüz dokunmamıştı ki bir silah patladı. Nazarov elini göğsüne götürdü. "Ne yaptın?" diye haykırdı. Sonra yana doğru devrilirken, "Vurun şunları çocuklar!" dedi. Dağlılar kazaklardan önce davranıp silaha sarılmışlardı. Ellerindeki tabancalarla ateş ediyor ya da kılıçlarla saldırıyorlardı. Nazarov arkadaşlarının çevresinde dönüp duran atının boynuna asılmıştı. Ignatov'un atı yere devrilmiş, gövdesiyle binicisinin ayağını ezmişti. İki dağlı yalın kılıç Ignatov'un üstüne varmış, atlarından inmeden kılıçlarıyla başına kollarına vuruyorlardı. Petrokov arkadaşlarının imdadına yetişmek istedi ama tam o sırada iki silah sesi duyuldu. Kurşunlardan biri sırtını, ötekisi böğrünü yaktı. Petrokov can havliyle fırladı, havada bir takla attı, sonra çuval gibi yere düştü. Mişkin atını geriye çevirdi, dört nala kaleye doğru gitti. Hanefi ile Han Mahoma peşinden gidecek oldular ama Mişkin çok uzaklaşmıştı. Dağlıların artık ona yetişmelerinin imkanı yoktu. Hanefi ile Han Mahoma kazaka yetişemeyeceklerini anlayınca kendi arkadaşlarının yanına döndüler. Hamzalo kılıcı ile Ignatov'un hesabını gördükten sonra Nazarov'u da atından aşağı indirerek kılıçla son bir iki vuruşta öldürmüştü. Han Mahoma öldürülenlerden fişeklikleri çıkarıyordu. Hanefi Nazarov'un atını da almak istedi ama Hacı Murat ona "Alma, lüzum yok!" diye bağırarak yoldan ileriye doğru atıldı. Müritleri de onu izlediler. Giderken Nazarov'un arkalarından koşan atını kovmaya çalışıyorlardı. Kuleden tehlike işaretlerini veren silah sesi patladığında Nuha'dan 3 vers kadar uzaklaşmış pirinç tarlalarının arasına dalmışlardı. Petrokov sırtüstü yerde yatıyordu. Karnı kesilmişti, zinde genç yüzü göğe doğru çevrilmişti. Balık gibi ağzından soluk alarak can çekişiyordu. Kale komutanı Hacı Murat'ın kaçtığını haber alınca başını ellerinin arasına alarak "Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, neler yapmışlar!" diye bağırdı. Bir yandan Mişkin'in anlattıklarını dinliyor, bir yandan da "Beni mahvettiler, ellerinden kaçırlar herifi, haydutlar!" diye bağırıyordu. Her yerde tehlike alarmı verilmişti. Yalnız hazır bekleyen kazaklar değil, barış içinde yaşayan avullarda da ne kadar milis askeri varsa hepsi toplanmış, kaçanların peşinden gönderilmişti. Hacı Murat'ı ölü ya da diri olarak getirene 1000 ruble ödül verileceği bildirilmişti. Böylece Hacı Murat arkadaşlarıyla birlikte kazakların elinden kaçtıktan 2 saat sonra komiserin arkasından 200 kişiyi aşkın bir kalabalık kaçanları yakalamak için yola çıkmıştı. Hacı Murat ana yolda birkaç vers kadar ilerledikten sonra güçlükle soluk alan, kanter içinde kalmış beyaz atının dizginlerini çekerek durdurdu. Yolun sağında Billarcık avulunun evleriyle minaresi görünüyordu. Solda ise tarlalar, onların da ilerisinde ırmak vardı. Dağlara giden yol sağdayken Hacı Murat tam tersi yöne sola saptı. Çünkü onları kovalayanların %100 sağa sapacaklarını düşünüyordu. Onlar gide dursun, kendisi yolsuz yerlerden geçerek Alazan'ın öbür yanına ulaşmayı, oradan da geniş ana yola çıkarak kimsenin pusada beklemeyeceği bir yoldan ormana kadar gitmeyi, ancak ondan sonra ırmağı geçerek dağlık bölgeye girmeyi planlıyordu. Bu kararı verdikten sonra sola saptı ama oradan ırmağa kadar gitmek imkansızdı. İlkbaharda dereye kadar gitmek için rahatça geçilen pirinç tarlaları sularla dolmuş bir çamur deryası olmuştu. O kadar ki hayvanlar dizlerinden yukarılara kadar çamura batıyorlardı. Hacı Murat'la nukerleri daha kuru bir yer bulmak amacıyla bir sağa bir sola gidiyorlardı. Ama girdikleri bu tarlanın her tarafı aynı şekilde sular altında kalmış, toprak suyu adam akıllı içmişti. Atlar yapışkan çamurun içine batan ayaklarını şişenin ağzından birden çekilen bir tıpanın çıkardığı sese benzeyen bir sesle çekiyor, yeniden batıyor, birkaç adım attıktan sonra da soluk soluğa duralıyorlardı. Böylece uzun bir süre dolaştılar durdular. Artık hava kararmak üzereydi. Oysa daha dereye bile ulaşamamışlardı. Sonra dal budak salmış bir funda kümesi vardı. Hacı Murat bu fundalıkların arasına girip yorgunluktan bitkin düşmüş atları dinlendirmek için gece oluncaya kadar beklemeye karar verdi. Fundalıkların arasına daldıktan sonra atlarından indiler, hayvanların dizginlerini boşalttılar, otlasınlar diye onları serbest bıraktılar. Kendileri ise yanlarında getirdikleri ekmekle peyniri yediler. Önce ortalığı aydınlatan yeni ay dağların arkasında kaybolmuştu. Bu yüzden gece karanlıktı. Nuh'a'da özellikle pek çok bülbül vardı. Hacı Murat adamlarıyla fundalıkların arasına dalarken gürültü ettiği için bülbüller susmuştu. Yalnız insanların sesleri, gürültüleri dinince yeniden şakımaya, birbirlerine seslenir gibi ötmeye başladılar. Hacı Murat dört bir yana kulak kabartırken elinde olmayarak onların da sesini dinliyordu. Bülbüllerin şakıyan sesleri ona o gece abdest almak için su almaya giderken duyduğu türküyü, Hamzat'ı anlatan türküyü hatırlatmıştı. Şimdi her an kendisi de Hamzat'ın durumuna düşebilirdi. Nedense öyle olacağını düşünüyor, bu yüzden ruhunda derin bir hüzün duyuyordu. Yere yamçısını yaydı, namazını kıldı, ibadetini daha yeni bitirmişti ki fundalıklara yaklaşan sesler duyuldu. Bu birçok atın çamura bata çıka çıkardığı çapırtılardı. Keskin gözlü Han Mahoma bir funda kümesinin yanına doğru koştu. Karanlıkta çok sayıda atlı ile yayanın gölgelerini gördü. Fundalığın öbür ucundan bakan Hanefi de aynı şekilde bir kalabalık görmüştü. Bu milisleriyle birlikte gelmiş olan bölge komutanı Karganov'du. Hacı Murat, ne yapalım, biz de Hamzat gibi dövüşürüz diye düşündü. Tehlike işareti verildikten sonra Karganov 100 kadar milisle kazakı alarak Hacı Murat'ın peşine düşmüştü. Ama hiçbir yerde ne onu ne de izlerini görmüştü. Artık umudunu yitirmiş olarak akşama doğru kaleye dönerken yolda ihtiyar bir adama rastladı. Karganov ihtiyara buralardan geçen atlılar görüp görmediğini sordu. İhtiyar gördüğünü söyledi. 6 kadar atlının pirinç tarlalarında dolaşıp durduklarını, sonra da kendisinin odun topladığı fundalığa daldıklarını görmüştü. Karganov ihtiyarı yanına alarak geriye döndü. Oralarda koşumları çözülmüş atları görünce Hacı Murat'ın burada olduğu kanısına vardı. Artık ortalık karardığı sırada fundalığı kuşattı, sonra sabahı beklemeye başladı. Hacı Murat'ı ya diri ya da ölü ele geçirmeye karar vermişti. Hacı Murat etrafının sarıldığını anlayınca tam ortada bulunan eski hendeğe baktı. Oraya sığınıp gücü ve kurşunları yettiği sürece kendini savunmaya karar vermişti. Arkadaşlarına da bu düşüncelerini açıkladı, sonra onlara kanalın içinde siperler yapmaları emrini verdi. Nukerler hemen işe başladılar. Dalları kesiyor, hançerleriyle toprağı kazıyor, sonra gereken yerleri dolduruyorlardı. Hacı Murat da onlarla birlikte çalışıyordu. Ortalık aydınlanmaya başlayınca 100 milislik birliğin komutanı fundalıklara yaklaştı. "Hey Hacı Murat, teslim ol, biz kalabalığız, sizler az kişisiniz," diye bağırdı. Buna karşılık olarak hendeğin içinden biraz duman göründü, bir tüfek şıkırtısı duyuldu. Bir kurşun milis erlerinden birinin atına saplandı. Hayvan irkildi, sonra çökmeye başladı. Bunun arkasından fundalıkların bittiği yerde duran milislerin tüfekleri çatırdamaya başladı. Kurşunları da ıslık çalarak vınlaya vınlaya yapraklara, dallara çarpıyor, siperin içine düşüyor, tümseyin arkasındaki insanlara ulaşmıyordu. Yalnız öbür atların yanından ayrılmış olan Hamzaoğlu'nun atına kurşun gelmiş, hayvan başından yaralanmıştı. Yere çökmedi, dizginini kopararak fundaları çatırdata çatırdata kendini öbür atların yanına attı, yeni filiz vermiş otları kanlara bulaya bulaya onlara sokuldu. Hacı Murat ile adamları ancak milis erlerinden biri ileri atılınca ateş ediyor, kurşunları çoğu zaman hedefini buluyor, pek seyrek olarak boşa gidiyordu. Milislerden üçü yaralanmıştı, ötekiler ise Hacı Murat'ın üzerine atılmak şöyle dursun, gittikçe biraz daha gerilere çekiliyor, ancak arada bir uzaktan rastgele ateş ediyorlardı. Bu durum bir saatten uzun sürdü. Güneş ufukta yarım ağaç boyu yükselmişti. Hacı Murat da artık atlara atlayıp ırmak boyuna inmeye çabalamayı düşünüyordu. Bu sırada büyük bir kalabalığın daha yaklaştığı duyuldu. Bu gelen Mehtulinli Hacı Ağa ile adamlarıydı. 200 kişi kadardılar. Hacı Ağa bir vakitler Hacı Murat'ın yakınıydı. Onunla birlikte dağa çıkmıştı ama sonradan Ruslardan yana geçmişti. Hacı Murat'ın can düşmanının oğlu Ahmet Han da onların arasındaydı. Hacı Ağa da tıpkı Karganov gibi önce Hacı Murat'a teslim olması için seslendi. Hacı Murat ise Karganov ona ilk seslendiğinde olduğu gibi bir kurşun sıkarak karşılık verdi. Hacı Ağa kılıcını çekerek "Haydi çocuklar, davranın kılıçlarınıza!" diye bağırdı. Hemen arkasından da yüzlerce insanın çığlıklar atarak fundaların arasına daldıkları duyuldu. Milis erleri fundalığa dalmışlardı ama hendekteki siberden arka arkaya birkaç silah patladı, 3 kişi yere düştü. İleri atılanlar fundalığın ucunda durup ateş etmeye başladılar. Hem ateş ediyor hem de yavaş yavaş bir kümeden öbür kümeye koşarak yavaş yavaş sipere yaklaşıyorlardı. Kimisi bir fundalıktan ötekine koşmayı başarıyor, kimisi de Hacı Murat'ın ya da adamlarının kurşunlarıyla can veriyordu. Hacı Murat'ın her kurşunu hedefini buluyordu. Hamzaoğlu'nun da pek az kurşunu boşa gidiyordu. Kurşununun hedefini bulduğunu her görüşünde de sevinçle tiz bir çığlık atıyordu. Kurban ise hendeğin ucunda oturuyor, yüksek sesle "La ilahe illallah" diye dua ederek acele etmeden ateş ediyordu. Ama kurşunlarının pek azı hedefini buluyordu. Eldar ise elde kılıçla düşmanlarının üzerine atılacağı anı beklerken heyecandan titriyor, sık sık acele acele rastgele ateş ediyor, durup durup Hacı Murat'a bakıyor ya da hendekten başını çıkarıp ileriyi gözlüyordu. Vücudu kıllı Hanefi kollarını sıvamış, burada bile hizmet görüyordu. Hacı Murat'la kurbanın kendisine uzattıkları tüfekleri dolduruyor, yağlı paçavralara sarılı kurşunları namlulara harbiyle bastırıyor ya da torbadan fişeklere barut koyuyordu. Han Mahoma arkadaşları gibi hendekte oturmuyor, arada bir hendekten çıkıp atların yanına koşuyor, onları daha az tehlikeli olan bir yere sürüyor, durmadan tiz çığlıklar atıyor, tüfeğini desteklemeden ateş ediyordu. Önce onu yaraladılar, kurşun boynuna saplanmıştı. Bunun üzerine yere oturdu, geriye doğru kaykıldı, kan tükürerek küfretti. Ondan sonra Hacı Murat yaralandı. Kurşun omzunu delmişti. Hacı Murat yeleğinin içinden pamuk çıkardı, onunla yarasını tıkadı, ateşe devam etti. Eldar üçüncü defa olarak "Kılıçlara davranalım" dedi. Düşmanın üzerine atılmaya hazırdı. Hendekten başını çıkardı, tam o sırada vücuduna bir kurşun saplandı. Eldar olduğu yerde sallandı, sonra yüzü koyun Hacı Murat'ın ayağının üzerine düştü. Hacı Murat ona baktı. Eldar'ın o koyun gözü gibi iri, güzel gözleri donuk ciddi bir ifadeyle Hacı Murat'a bakıyorlardı. Çocuklarda olduğu gibi üst dudağı hafif çıkıntılıydı. Ağzı durmadan açılıp kapanıyor, yana doğru çekiliyordu. Hacı Murat ayağını onun altından kurtararak nişan almaya devam ediyordu. Hanefi öldürülen Eldar'ın üzerine eğilip Çerkez elbisesinin üzerindeki fişeklikten kullanılmamış mermileri aldı. Kurban bu arada hiç durmadan dualar okuyor, ağır ağır tüfeğini dolduruyor, nişan alıyordu. Düşmanlar bir fundalıktan öbürüne koşarak çığlıklarla bağırışlarla gittikçe daha çok yaklaşıyorlardı. Bu arada Hacı Murat böğründen yeni bir kurşun yemişti. Hendeğin içine uzandı, gene yeleğinden bir parça pamuk koparıp yarasını tıkadı. Böğründeki yara çok ağırdı, bu yüzden öleceğini anlıyordu. Hayalinde çeşitli sahneler, anılar inanılmaz bir hızla birbiri arkasından geçiyordu. Kendini o güçlü Ebu Nuntzalha'nın yanında görüyor, onun kesilen sarkık yanağını eliyle nasıl tuttuğunu, elinde kılıçla düşmanın üzerine nasıl atıldığını hatırlıyordu. Sonra hayalinde zayıf, kansız ihtiyar Vorontsov, onun kurnaz beyaz yüzü canlanıyordu. O zaman onun yumuşak sesini işitir gibi oluyordu. Hemen sonra karşısında ya oğlu Yusuf'u, ya karısı Zahidet'i, ya da amansız düşmanı Şamil'in kızıl sakallı solgun yüzünü, kısılmış gözlerini görüyordu. Bütün bu anılar hayalinde canlanırken içinde hiçbir duygu uyanmıyordu. Ne acıma, ne öfke, ne de herhangi bir istek duyuyordu. Bütün bunlar o anda başlamak üzere olanla, daha doğrusu onun varlığında başlamış olanla karşılaştırılınca o kadar önemsiz görünüyordu ki, bu arada o güçlü gövdesi başlamış olanı tamamlamakla meşguldü. Hacı Murat son gücünü toplayarak doğruldu. Siperden dışarı uzandı, koşarak üzerine doğru gelen adama ateş etti. Kurşun hedefini bulmuştu. Adam olduğu yerde devrildi. Ondan sonra Hacı Murat hendekten çıktı, elinde kılıç iyiden iyiye topallayarak doğru düşmanlarının üzerine yürüdü. Birkaç silah patladı, Hacı Murat sallandı, yere yıkıldı. Birkaç milis eri zafer çığlıklarıyla yere düşmüş olanın üzerine atıldılar. Ölü sandıkları vücut birden kımıldadı. Önce kalpaksız, tıraşlı, kan içindeki baş sonra gövde doğruldu. En sonunda da Hacı Murat ağaca dayanarak olanca gücüyle ayağa kalktı. O kadar korkunç bir hali vardı ki koşup gelenler durakladılar. Hacı Murat birden irkildi, ağaçtan ayrıldı. Sonra kökünden biçilmiş bir kavak gibi boylu boyunca yüzü koyun yere kapandı. Artık hiç kımıldamıyordu. Hiç kımıldamıyordu ama daha duyuları yok olmamıştı. Hacı ağa herkesten önce üzerine varıp da kocaman bir kamayı başına vurunca birinin ona çekiçle vurduğunu sandı. Ama bunun kim olduğunu, bunları neden yaptığını bir türlü anlayamadı. Gövdesiyle ilgili olarak bilincine varabildiği son düşünce oldu bu. Ondan sonra artık hiçbir şey duymadı. Düşmanlarının ayaklarıyla çiğnedikleri, kesip doğradıkları varlıkla artık hiçbir ilgisi kalmamıştı. Hacı ağa cesedin sırtına bastı, iki vuruşla başı gövdeden ayırdı. Sonra kan çarıklarına bulaşmasın diye kesilen başı ayağıyla dikkatle yuvarladı. Boynundaki atar damardan kıpkırmızı, başın içinden de siyah bir kan fışkırdı, otların üzerine yayıldı. Karganov'da, Hacı Ağa'da, Ahmet Han'da, bütün öteki milisler de vurdukları bir hayvanın başına toplanmış avcılar gibi Hacı Murat'la adamlarının ölüleri başına toplanmışlardı. Hanefi'nin kurbanın ölülerini birbirlerine bağlamışlardı. Fundalıkların arasında barut dumanı içinde duranlar neşeli neşeli konuşarak zaferlerini kutluyorlardı. Silahlar patlarken susmuş olan bülbüller gene şakımaya başlamışlardı. Önce biri yakında öttü, sonra öbür uçta bulunan başka bülbüller de ötmeye koyuldular. İşte sürülmüş tarladın ortasında ezilmiş olan deve dikeni bana bu ölümü hatırlatmıştı.
Kitabın sonu. 11 Ocak 2010. Sayfa 208.